Ayrım 5.
İlmeği boynuna geçirdiğinde seyredenlerden bazıları cellada başlarıyla tabureyi çek işareti veriyordu. Deniz birden şafağı daha sökmemiş bu bahar sabahının serin sessizliğine doğru yankı veren bir sesle bağırmaya başladı. Yaşasın Türkiye halkının bağımsızlığı, yaşasın Marksizm, Leninizmin yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm. Çevredeki görevliler telaşlandılar. Deniz'in son sözcüğü bitmemişti ki cellat aceleyle tabureyi altından çekti. Ciğerinden yükselen son sözcüğü taşıyan nefes dudağına varamadan gırtlağında tıkandı. Taburenin çekilmesiyle deniz boşluğa yığılmıştı. Fakat onun uzun boynunu cellat hesap edememişti. Deniz'in ayakları taburenin altındaki masaya çarptı. Hemen masayı da çektiler. Saat 1.25'i gösteriyordu. Gardiyan, imam ve sivil personel gelenek gereği saygı duruşunu geçmişti. Avukatların yüzlerini derin bir hüzün doldurmuştu. Denizgil'i ölüme mahkum eden bir nolu sıkı yönetim mahkemesinin başkanı Tuğ General Ali Elverdi, elleri arkasında ağzında sigara denizi seyrediyordu. Ankara Savcısı Fazıl Alp, Tevfik Türünk, Sami Uğur, yüksek rutbeli birçok subay, gardiyanlar, sivil görevliler, imam, avukatlar, doktor infazda hazır bulunmuştu. Özellikle imamın aşırı derecede duygulandığı görülüyordu. İnfaz savcısı Sami Uğur kendince espriler yapıp yine kendi gülüyordu. Deniz'in göğsüne karar özetini içeren bir beyaz karton astılar. 10 dakika sonra görevli doktor gömleğini sıyırıp nabzına baktı. Deniz'in nabzı çarpıyordu. Beklediler. 10-15 dakika sonra nabza tekrar bakıldı. Deniz'in nabzı durmamıştı. Bekliyorlardı. Deniz ipin ucunda bir dal gibi alaca havada ağır ağır dönüyordu. Sadece başı ve postalları uzun ince beyazlığın iki ucunda iki gri noktaydı. Gemerek'te yakalandığı gün kalbi ve beyni arasında dolaştırdığı ölüm duygusu onu dar ağacında boynunda bulmuştu. 50 dakika öylece kaldı. 2.15'te ipi kestiler. Kanayan üzümler. Elleri bağlı, bilekleri, gözleri açık. Kan yok göz kapaklarında, yalnız gevşeyen bir omurga, kırılan ayna parçaları. Yalnız gevşeyen bir omurganın saçlara bulaşan ıslaklığı, cansız sarkışı bir gövdenin. Hayır, bağırmak için vakit erken, geceyi bölmeliyiz geceyi. Halkın çırpınışlar biriktiren karanlığını, gül yapraklarında yağmur taneleri gibi ölümü sabırla taşımalıyız bağrımızda. Işık kırılıyor, nasıl olsa kırılacaktı. Okşarken güvendiğimiz hayat, karanlıklara alışarak baş kaldırdı. Bulut gibi taşınan pankartlarla, olgun meyvelerden fışkıran suyla, acının ve akmayan gözyaşının sırrıyla. Ah, bir ter gibi gitgide soğuyan kansız ölüler. Kanayan üzümleri görüyorum. Kanayan üzümleri, yaşadığımız bağ evlerinde. Bağ evlerinde. Nihat Behram 1972. Yusuf odasından alınırken Deniz'in sesini duydum diyordu. Deniz dar ağacından indirilip götürülürken Yusuf'u odasından çıkardılar. Baş gardiyan odasına getirdiler. Gelirken Deniz'in sesini duydum diyordu. Deniz'in oturmuş olduğu sandalyeye bu kez Yusuf'u oturttular. Ayaklarındaki zincirler çözüldü. Kendisine hüküm okundu. Bir diyeceği olup olmadığı soruldu. Bir diyeceğim yok, karar bana aittir, dedi. Doktor çağırdılar. Yusuf, hiçbir şeyim yok, sanki komada olsam asmayacaksınız, dedi. Bu arada Yusuf babasına yazdığıyla köyündeki akrabalarına ve köy halkına yazdığı son mektuplarını avukatlarının almasını istedi. Yusuf son mektuplarını 4 gün önce cezaevindeki hücresinde yazmış, koynuna koymuştu. Mektupları infaz savcısı aldı. Yusuf, mektuplarını yerlerine verecek misiniz diye sordum. İnfaz savcısı, elbette vereceğiz, bize güvenin yok mu diye yanıtladı. Yusuf gülümseyerek, niye güvenim olsun diye karşılık verdi. Yusuf'un babasına yazdığı son mektubu şöyleydi. Salı 2.5.1972. Sevgili babacığım, Bu mektubu aldığın zaman ben ebediyen bu dünyadan göç etmiş olacağım. Ne kadar sarsılacağını tahmin ediyorum. 1,5 seneden beri benim yüzümden nasıl üzüntü içinde olduğunuz malum. Bu son olayı da metanetle karşılamanızı sadece dileyebiliyorum. Babacığım, bu olayda da annemin ve Yücel'in senin tesellilerine ve desteklerine ihtiyaçları çok. Bunun için ne kadar metin olursan hem senin sağlığın için hem de onlar için o kadar iyi olur. Elbette ki yıllarca emek verip yetiştirdiğim bir oğlun bir günde öldürülmesi kolay göğüslenecek bir olay değildir. Fakat siz benim ne için, kimlere karşı mücadele verdiğimi biliyorsunuz. Ben bu açıdan rahat ve vicdan huzuru içinde gidiyorum. Sizlerin de bu bakımdan rahat ve huzur içinde olduğunuzu ve olacağınızı biliyorum. Babacığım, annemin ve Yücel'in senin desteklerine muhtaç olduklarını yukarıda söylemiştim. Onlara rahat ettirmek için bütün gücünü kullanacağından zaten eminim. Babacığım, burada şunu ilave edeyim ki, Yücel'in hastalığından kendimi sorumlu hissediyorum. Yücel için her şeyinizi ortaya koyacağınız konusunda da kuşkum yok. Ablamlar için söyleyeceğim, fazla üzülmesinler. Olayın sarsıntıları geçtikten sonra normal hayatlarına devam etsinler. Mehtaba ne diyeyim? Benim için her zaman bol bol öpün. Babacığım, cezaevinde kalan arkadaşları ara sıra yoklarsan, hallerini hatırlarını sorarsan çok memnun olurum. Her biri oğlun sayılır. Dışarıda bizler için uğraşan dostlarımı ve dostlarını hiçbir zaman unutmayacağını biliyorum. Mektubum burada biterken sizi, annemi, Yücel'i, ablamı, Aziz ağabeyi, Mehtap'ı hasretle kucaklarım babacığım. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. T. Yusuf Aslan. Yusuf'un babasına yazdığı bu son mektubu yerine verilmişti. Fakat köyüne ve akrabalarına yazdığı mektup yerine verilmedi. Yusuf'un infaz savcısına niye güvenim olsun karşılığı daha sonra haklılık kazanmıştı. Savcı ile bu konuşması sırasında Yusuf'un beyaz idam gömleğini getirdiler. Yusuf, beyaz ömleği giymesem asamayacak mısınız diye sordu. Usul böyle diye karşılık verdiler. Bu ara Yusuf karşısında oturan ve çevresindekilerin kendisine müdür bey dediği birine, birinci şube müdürüne, yine işkencilere devam ediyor musunuz diye sordu. Müdür birden irkilip, biz öyle bir şey yapmayız diye yanıtladı. Yusuf gülümseyip başını hafifçe bükerek, peki elektrik işkencesi nasıl gidiyor dedi. Müdür yine, bizde öyle bir şey yoktur diye yanıtlayınca Yusuf müdüre, sizin çocuğunuz var mı diye sordu. Bir kızım var diye karşılık verdi müdür. Nerede okuyor diye sorusunu sürdürdü Yusuf. Müdür de, okula gitmiyor, daha küçük bir kız dedi. Daha sonra müdür Yusuf'a ODTÜ'de hangi bölümde okuduğunu sordu. Yusuf, fizik bölümü 2. sınıftaydım diye yanıtladı. Yusuf'un konuşmasındaki rahatlıktan onun idam edilecek biri olduğunu unutmuştu ki sanki müdür, 2. sınıftaydım deyişe birden havayı etkiledi. Daha sonra Yusuf'a avukatları sigara içer misin diye sordular. Son bir defa içeyim diye yanıtladı. O ara tuvalete gitmek istediğini söyledi. İnfaz savcısının izniyle tuvalete götürdüler. O tuvaletteyken savcı, dikkat etsinler, orada pencere vardır diye seslendi. Yusuf tuvaletten döndüğünde infaz savcısı, Yusuf'u bekletmeyelim dedi. Beyaz gömleği giydirdiler. Yusuf avukatlarıyla vedalaşıp güler bir yüzle idam sehpasına doğru yürüdü. Masaya ve tabureye çıktı. İlmiği boynuna geçirmişti ki gür bir sese bağırarak şöyle dedi. Ben halkımın bağımsızlığı ve mutluluğu için şerefimle bir defa ölüyorum. Sizler bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler Amerika'nın hizmetindesiniz. Yaşasın devrimciler. Kahrolsun faşizm. Yusuf bağırırken seyredenler arasından biri aceleci bir sesle sehpaya vur, sehpaya vur, sehpaya vur diyordu. Cellat'ın hareketleri çabuklaştı. Yusuf ayağıyla tabureye vurmaya çalışırken cellat onu altından çekti, sonra masayı dağıldı. Yusuf'un da son sözcüğü ağzında kalmıştı. Boşluğa çakılmasıyla birlikte dişleri kenetlenmiş, adeta son sözcüğü ısırarak söylemişti. Saat 2:25'i gösteriyordu. Aynı kişiler onu da aynı şekilde seyrettiler. Ağır ağır dönüyordu ipin ucunda. Sonra bir külçe halinde durdu. Sadece esintiyle idam gömleğinin uçları uçuşuyordu. İki eli de ipi kestiler. Az sonra Hüseyin, merkez cezaevindeki avukatlarla mahkumların görüşme odasından alınıp baş gardiyan odasına getirildi. Deniz ve Yusuf'un daha önce oturtulduğu sandalyeye oturtulup ayaklarındaki zincirler çözüldü. O sırada avukatları Hüseyin'e sigara vermek istediler. Hüseyin içmeyeceğini söyleyip teşekkür etti. Bir ara infaz savcısı Hüseyin'e, "Sarız'ın içinden misiniz, köyünden misin?" diye sordu. Hüseyin, "Sarız'ın içindenim. Siz Kayseri'nin neresindensiniz?" dedi. İnfaz savcısı, "Kayseri'nin içindenim." diye karşılık verdi. Ve savcı bu konuşmadan sonra hakkındaki idam kararını Hüseyin'e okuyup sordu. Hüseyin, "Karar bana aittir, bir diyeceğim yoktur." dedi. Bu ara Hüseyin daha önce hücresinde babasına yazdığı kısa mektubunu alıp babasına vermelerini söyledi. Bu son mektubunda Hüseyin şunları yazmıştı. Babama, anneme, kardeşlerime ve yakın arkadaşlarıma söyleyecek fazla söz bulamıyorum. Bir insanın sonunda karşılaşacağı tabii sonuç, bildiğiniz sebeplerden dolayı erken karşıma çıktı. Üzüntü ve acınızı tahmin ediyorum. İleride durumu çok daha yakından anlayacağınız inancındayım. Metin olunuz. Üzüntü ve acılarınızı unutmaya çalışınız. Bütün varlığımla hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Yazılacak çok şey var. Fakat hem mümkün değil, hem sırası değil. Candan selamlar. Hüseyin İnan. Hüseyin, son mektubunda da yaşadığı sürece ağır olan, az konuşan kişiliğini sürdürmüş, kısa bir mektup bırakmıştı. İnfaz savcısının mektubu almasından sonra Hüseyin, avukatlarına dönerek, "Ayağımda bu beyaz lastik babuşlar var, ayakkabılarımı giyinme fırsat vermediler. Çullanırcasına adeta havalandırarak apar topar getirdiler. Babama söyleyin bu lastikleri gördüğü zaman ayakkabısı yokmuş diye üzülmesin. Hücrede kalan ayakkabılarım askeri cezaevine hediyem olsun," dedi. O sırada infaz savcısının "Hüseyin'i bekletmeyelim," dediği duyuldu. Hüseyin'e beyaz idam gömleği giydirildi. Hüseyin avukatlarına veda etti ve çevresine dönerek "Bu mücadele bizimle bitecek mi?" dedi. Daha sonra beyaz gömleği içinde sehpaya doğru dik ve metin adımlarla yürüdü. Sehpaya çıktı, tabureye çıkmadı. Son sözlerinde tabureye çıkmadan, ilmiği boynuna takmadan bağıracaktı. Aceleci sesin sahibine adeta sessizce oyun bozanlık etmişti. Hüseyin saat sabahın 3'ünde, şafağın sökmeye sabırsızlandığı bir sırada, son karanlığında gecenin sehpanın üstünde bağırarak karanlığa karşı şunları söyledi. "Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım. Bu bayrağı bu ana kadar şerefle taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı Türkiye halkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiler, köylüler ve yaşasın devrimciler. Kahrolsun faşizm." Bu son sözlerinden sonra Hüseyin boynunu ilmeğe geçirdi ve ayağının altındaki tabureyi bir iki tekmeyle devirip kendi infazını yaptı. İnce dal bedeni boşluğa düştü. İleri geri sallanıp döndü. Deniz ve Yusuf'la bir kez daha buluştu. Ölüm nereden ve nasıl gelirse. Hava nasıl da puslu, bulutlar yumak yumak yığılmış ağaçlara. İncecik boynundan süzülen ter karışırken böğründen fışkıran kana, öyle derin, öyle berrak ki, üstelik çayır kuşlarının gözleri kadar. Pusudan gövdene alçakça sokulmuşlar, dehşet aç kurtlar gibi ellerinde, sinsi ve kirli. Oysa onların göremediği bir şey var. Kanınla yıkadığın toprağa, kalbinden rüzgara usulca ilişerek savrulan isyan filizleri. Nihat Behram, 1972. Yan yana yaşamış, yan yana ölmüşlerdi. Ama yan yana gömülmeleri engellendi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan saniyelerde Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in babaları sokakları kulaklarında acı çınlamalarla dinlediler. Ankara'da sokağa çıkma yasağı vardı. 3, 4, 5 Mayıs günleri Hüseyin'in babası Hıdır İnan, Deniz'in babası Cemil Gezmiş ve Yusuf'un babası Beşir Aslan bir gözleri kör edilecekmişçesine son çırpınışlarıyla bakıyorlardı. Baktıkları her nokta kararmış, infazlar artık kesinleşmişti. Üçü de birbirinden daha az konuşmaya çalışıyordu. Çocuklarının hayat kardeşliği, üç babayı Ankara'da omuz omuza getirmişti. Üçü de halktan insanlardı. 5 Mayıs akşamı sabah buluşmak üzere vedalaşıp ayrıldılar. O sabah oğulları asılacak üç baba Ankara'nın karanlık sokaklarına doğru üç ayrı yöne uzaklaştı. Hıdır İnan bir yakınlarının evinde Cemil Gezmiş bir otelde kalıyordu. Beşir Aslan'ın evi Ankara'daydı. Sabah otelde buluşacaklardı. Çocuklarının bu son gecelerinde çıkmanın yasak olduğu Ankara sokakları evvelki günler gibi ıssız ve gürültüsüz değildi. Gece ilerledikçe şehirlerinin sesleri evlere sinmiş, Ankara'da bir başka gürültü çınlamaya başlamıştı. Zaman zaman hızla bir resmi araba geçiyor, zaman zaman uzaktan uğultular geliyordu. Üçü de bir ara boşanacak gibi oluyor, sonra oğullarıyla yaptıkları son görüşmelerini düşünüp metin olmaya çalışıyorlardı. Üçü de bir ara bozulacak gibi oluyor, oğullarının yargılandıkları günleri düşünüyor, netleşiyorlardı. Üçü de bir ara kahredecek gibi oluyor, geçmiş günlerin anılarıyla kahırlarını dindiriyorlardı. Ölüm ve ayrılık duygusu bu niteliğiyle kendi tesellisini de getiriyordu. Yapılacak tek şey onların ölmediğini düşünmekti. Üç baba da bunu yaptılar. 6 Mayıs sabahı gök sancılanırken saat 4 sıralarında görevliler Deniz'in babasını almaya geldiler. Onların gelişleri o ana kadar Deniz'in babasının yüreğindeki soyut titreyişleri, soyut titreyişler halindeki düşleri bir anda donuklaştırdı. Ondan sağ olarak aldıklarını ona cansız olarak vereceklerdi. O ana kadar onun saymadıkları şey artık onundu. Aralarında dışarı çıktı ve arabalarına bindi. Bir süre sonra Deniz'in babasının kaldığı otele Hüseyin'in babası geldi. Otele girdi ve orada yarı uykulu beklemekte olan otelciye Cemil Gezmiş'i sordu. Otelci az önce götürüldüğünü söyledi. Biraz ileri çıkmıştı ki otelin önüne bir polis arabası yaklaştı. Çabuk çabuk içeri girip otelciye bir şeyler söylediler. Otelci onlara Hıdır İnan'ı işaret etti. Hıdır İnan'la karşılıklı söylenecek hiçbir şeyleri yoktu. Hıdır İnan da onların yanına sokuldu ve otelden uzaklaştılar. Araba bir süre Ankara'nın dışına doğru yol aldı. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne geldiler. Hıdır İnan orada Cemil Gezmiş, Beşir Arslan ve Deniz'in abisi Bora dışında tanıdık kimse göremedi. Fakat o da oldukça kalabalıktı. Sonra Karşıyaka Mezarlığı'na geldiler. Hıdır İnan oğlunu görmek istediğini söyledi. Müdür Bey'in izniyle yanına 3-5 polis verilerek oğlunun olduğu bölüme gönderildi. Deniz, Yusuf ve Hüseyin yıkanılmak üzere yan yana uzatılmışlardı. Üzerleri örtülüydü. Fakat Deniz uzun boyuyla belliydi. Hıdır İnan sırayla üçünün de yüzünü açtı ve birer birer alınlarından öptü. Çelik gibi sertleşen alınları altındaki çizgiler ince bir gülümseme halinde şakaklarından yanaklarına doğru uzanıyordu. Yaşayan insan kokuları daha gövdelerinden uzaklaşmamıştı. Yine de Hıdır İnan'ın dudakları alınlarında ince bir iz bırakmıştı. Bu onları son gören göz, onlara son yaklaşan dudak ve insani soluk oldu. Hıdır İnan yıllar sonra oğlunu ancak bu şekilde, bu kadar yakından ve içten öpebilmişti. Polisler onu seyrediyordu. Hala oğluyla kendisi arasında duruyorlardı. Anlaşılıyordu ki bu üç insan ancak yer altında bakışlardan uzak kalabilecekti. Oysa zaman gösterdi ki toprak altında da rahat bırakılmadılar. Gelen ziyaretçileri alınıp götürülüyor, adeta ziyaretleri suç sayılıyordu. Hıdır İnan ilkin Deniz'i, sonra Yusuf'u ve sonra oğlu Hüseyin'i alınlarından öpmüş, onlara doğru bakarak "Vatan ve bağımsız Türkiye sağ olsun" demiş ve örtülerini bir daha açılmamak üzere yüzlerini örtmüştü. Artık saat ilerlemiş, vakit aydınlığa varmıştı. Cemil Gezmiş bir an önce ölülerin gömülmesini isteyen görevlilerle tartışıyordu. Oğlunu İstanbul'a götürmek istiyordu. Onun son mektubu daha kendisine verilmemişti. Deniz'in nereye gömülmek istediğini bilmiyordu. Görevlilerden söylenenler vardı. Yüksek dereceden bir görevli, "Hadi yahu sabah uykusuz ettik" demişti. Deniz'in babası sabahın da uykusuz olduğunu ona hatırlatmış, görevli susmuştu. Yusuf'un babası Cemil Gezmiş'e, "Gel bu çocukları ayırmayalım. Birlikte yaşayıp birlikte öldüler. Onları birlikte gömelim" diyordu. Çıkıp mezarlığı gezdiler. Sonunda Cemil Gezmiş fazla ısrar etmedi ve Yeni Mahalle Belediyesi'nden mezar yeri almaya gittiler. Görevlilerle uzun uzun tartışıyorlardı. Üçünün de babası oğullarının yan yana gömülmesini istiyordu. Mezarlıklar Müdürü ise aynı mezarlıkta olsun fakat ayrı ayrı bölgelerde yer vereceğiz diyordu. Onların Çocuklarımızı ayırmayacağız ısrarı karşısında mezarlıklar müdürü emir böyle demek zorunda kalmıştı. Sonunda Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in aralarında başka mezarlar olması kaydıyla aynı sırada gömülmelerine izin verildi. Birlikte yaşayan, birlikte ölen Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in birlikte gömülmesi de emir böyle olduğu için engellenmişti. Mezar yerleri alındıktan sonra Cemil Gezmiş imam getirilmesini istedi. Çocuklarının kendilerine tören yapılmamak üzere teslim edildiği hatırlatılarak bir an önce gömülme işleminin yapılmasını söylediler. Cemil Gezmiş, imamın gelmesinin tören olmadığını, elbette davul zurna getirmeyeceklerini, zaten kendilerinden başka ölülerinin orada kimseciği olmadığını, kendilerinden korkmamalarını hatırlattı. Bir görevli Cemil Gezmiş'e, "Onlar asılma öncesinde imam istemediler," demişti. Cemil Gezmiş ise bu görevliyi, "Neden istesinler, günahları mı vardı ki?" diye yanıtladı. Sonra çocuklarını gömme işlemine hazırlandılar. Mezarlık polis ve görevlilerle doluydu. Oldukça kalabalıktılar. İleride gruplar halinde duruyorlardı. Cemil Gezmiş, Beşir Aslan, Hıdır İnan ve Deniz'in abisi ölülerinin önünde namaz kılmaya hazırlanıyorlardı. Bir ara Cemil Gezmiş arkasındaki polis kalabalığına dönerek "İçinizde abdestli olan yok mu?" diye anlamlı bir sesle sordu. Tek kıpırtı gelmedi o yanda. Cemil Gezmiş'in sözü beklenmedik bir konuk gibi çalmıştı kapılarını. Zaten baştan beri sürekli olarak beklenmedik bir şey oluverecekmiş tedirginliğiyle seyrediyorlardı. Deniz'in babası ve abisi kucaklayıp kollarıyla mezarına yerleştirdiler ve sırayla Yusuf'u, Hüseyin'i. İleride değişik köşelerde Mahir yatıyordu. Saffet, Niyazi, Hüdayi. Artık mezarlıktan ayrılma vakti gelmiş, onlarla birlikte oradan kalabalık da uzaklaşmıştı. Mezarlığı arkada bırakacak tepeyi dönerlerken geriye dönüp baktılar. Uzaktı. Çocuklarının mezarları görülmüyordu.